Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün dinleyicilerimizle bu geçmişe yapacağımız yolculukta aslında biraz da din tarihi konusunda hem eksiklerimizi tamamlayacağız hem merak ettiklerimizi gidereceğiz. Son birkaç haftadır hep konuşuluyor. Hristiyan dünyasındaki yönetim boşluğu diyebilir miyiz bilmiyorum. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yeni bir seçim, bu seçimle beraber Yeditepe'li şehrin başına gelecekler, kehanetler vesaire iç içe girmiş durumda. Neler oluyor Vatikan'da?
Evet, Vatikan dünyanın en küçük devleti ama güç itibariyle, nüfuz itibariyle, iktisadi vaziyet itibariyle dünyanın güçlü devletlerinden birisi. Milyarlarca dolarlık bir ciroya sahip şirketler, bankalar ve iştiraklere sahip. 40 dönümlük bir arazinin üzerinde ama güç olarak böyle. Tabii bu gücünü çok eski bir maziye dayanmasından alıyor. Dünya üzerindeki Hristiyanların büyük ekseriyeti Katoliktir. Katolik mezhebine mensuptur. Katolik mezhebine mensup olan Hristiyanların ruhani lideri Papa'dır. Papa baba demektir. Kilise adamları cemaatin babası olarak sayıldığı için bu isimle anılırlar. Peder, Papa, Papaz, Patrik hep bu kökten geliyor. Papa, dünyanın en kalabalık Hristiyan nüfusunun ruhani lideri ama aynı zamanda da bir devlet başkanı. Bu devlet, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan ama tarihte belli zamanlarda ortadan kalkan ama tekrar kurulan bir devlettir. Roma devleti. Şimdi küçülmüş, Mussolini'den bu yana küçücük bir arazide hüküm sürüyor. Ondan önce Roma ve etrafı papaya aitti. Roma, papanın baş şehriydi. Yaklaşık 1000 küsur zamandan beri böyleydi. Ama İtalya Birliği kurulunca 1860'ta Roma İtalya'nın baş şehri oldu. Papalık devleti tarihten silindi. Papa kendisini kiliseye, Laterano Kilisesi'ni hapsetti. Bundan 63 sene sonra Mussolini, Benito Mussolini adında faşist parti lideri bir politikacı Papa ile bir anlaşma yaptı. Laterano Anlaşması derler buna. Dedi ki ben size tekrar eski devletinizi vereyim ama o kadar geniş sınırlara sahip değil tabii. Siz de seçimlerde beni destekleyin. O zamanki Papa bu anlaşma neticesinde Benito Mussolini'yi destekledi. Mussolini 23 seçimlerinde başa geldi, İtalya'nın başına geldi. Meşhur diktatör biliyorsunuz, 2. Dünya Savaşı'nda mağlup olan ve öldürülen bir adam. Ve faşist ideolojinin kurucusudur aynı zamanda ki bu çok mühim. Faşist ideoloji aynı zamanda Türkiye'de de uzun yıllar tatbik edilen, hala da tesirlerini gösteren bir ideolojidir. Bütün dünyada da tesirleri vardır. Papa bunun karşısında devletini elde etti ve çok küçük bir arazide, San Pietro Kilisesi'nin etrafındaki küçük bir arazide, bir de Roma'daki 2-3 saray buna dahildir, hüküm sürmeye başladı. Ama o zamandan beri dünya politikasında ciddi bir tesiri vardır.
Aslında bakarsanız sadece bu 40 dönümlük arazi üzerinde kurulmuş küçük gibi görünen devleti değil, o devletin dünyaya yayılan gücünü de konuşuyoruz bugün.
Tabii Arjantin'in bir köyündeki kilise bile aslında fiilen papalık arazisi sayılıyor. Yani oradaki papazı bile dolayısıyla papa tayin ediyor.
Şimdi konsolosluklar gibi ülkelerin konsoloslukları gibi.
Aynen öyle. Dolayısıyla Papa'nın siz gücünü tahayyül edin. Afrika'da, Asya'da ve Amerika'da ve Avrupa'da, dünyanın her yerinde, Katolik yaşayan her yerde Papa'nın bir güçlü temsilcisi vardır. Çünkü bu güçlü temsilci dediğim kimse papazsa kilisesi vardır. Kilisenin iyi kötü gelir getiren mülkleri vardır. Ve Katolikler için öyle veya böyle, din ne kadar hayatımızdan çıksa bile, tesirini azalsa bile Papa'nın ve onun adamlarının ruhban sınıfının böyle bir salahiyeti var. Şimdi papalar kendilerini Hazreti İsa'nın yeryüzündeki krallığının başı olarak görürler. Rivayete göre Hazreti İsa göğe yükselirken yerine havarilerinden Petrus'u bırakmış. Seni ben dünyadaki krallığımın başı olarak bırakıyorum. Sen neyi bağlarsan o Allah katında da bağlanmıştır. Neyi çözersen o Allah katında da çözülmüştür.
Büyük bir gücün işareti.
Evet, büyük bir güç. Yani ne yaparsan Allah katında yapılmış sayılır. Hı-hı. Papaların yanılmazlığı buradan geliyor. Petrus vefat ettikten sonra da ondan sonra artık diğer papalar onun yerine geçmişlerdir. Tabii bu Katoliklerin iddiasıdır. İstanbul'daki patriğin ve Ortodokslar böyle düşünmüyorlar. Onlar için 5 tane patrik vardır. Yani Hristiyanların, İsa Aleyhisselam'a inananların dini lideri vardır. Bu 5 taneden bir tanesi de Roma'daki papadır. Bir tanesi İskenderiye'de, Kudüs'te ve Antakya'da. 5 Patrik kilise pentakrisini beşli gücü teşkil eder. İstanbul Patriği bunlardan hep ön planda kendini görür. Çünkü imparator şehri olduğu için İstanbul, Roma İmparatorluğu'nun şehri olduğu için, ondan sonra da Fatih'den sonra Osmanlı padişahlarının şehri olduğu için eşitler arasında birinci. Primus inter pares olarak görür. Yani Patriğe sorarsanız Hristiyanların liderleri eşittir ama İstanbul Patriği daha eşittir. Papa'ya sorarsanız böyle değil. 11. asırda Roma Patriği ile İstanbul Patriği basit bazı meseleler yüzünden birbirlerini aforoz ettiler. Ve ondan sonra Hristiyanlıkta iki büyük mezhep ortaya çıktı. Ortodokslar, yani Patrik ve etrafındakiler, ve Katolikler. Ortodokslar kim? İşte bütün Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Hırvatlar değil, Sırplar ve Ruslar, Beyaz Ruslar, Gürcüler, bunlar Ortodokstur. Kıbrıs keza öyle. Katolikler de İspanya, Fransa, İtalya, Güney Almanya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, bunlar da Katoliktir. Sonra biliyorsunuz bir de üçüncü bir mezhep olan Protestanlık var. Ama en kalabalık olan mezhep Katolik. Katolik evrensel demektir. Ortodoks doğru yolda demektir. Herkes kendini doğru yolda kabul ediyor. Katoliklerin lideri Papa'dır. O zamandan beri Katolik Kilisesi apayrı bir yapı içinde yer almıştır. Göklerdeki İsa Aleyhisselam'ın yeryüzündeki vekili olan bir papa, yanılmaz, günah işlemez. Her söylediği Ruhul Kudüs'ün, mukaddes ruhun kontrolü altındadır. Sanki İsa Aleyhisselam ve konuşur Tanrı gibidir, yapmış gibidir. Evet, yanılmaz bundan dolayı. Tabii buna bağlı olarak asırların getirdiği gelenekler, kıyafetler, tantana, seremoniler, süslü kiliseler, şaşa, bunlar hepsi dediğimiz zaman Vatikan ve Papa anlaşılıyor. Roma, San Pietro Kilisesi, papalığın merkezi. Burası bir havari kilisesidir. Havarilerin kurduğu kiliseler imtiyazlı kiliselerdir. İstanbul'da öyledir. San Petrus kurmuş, Aziz Petrus. Kabri de oradadır zaten. Vatikan'da, Roma'dadır. Ondan dolayı bir itibarı var zaten. Ama dediğim gibi itibarı daha ziyade hem maddi gücünden hem Hristiyanların lideri olmasından kaynaklanıyor. Tarihte papaların pek çoğu siyasi ve askeri hareketlerin içinde olmuşlar. Çekişmişler, savaşmışlar. Bilhassa imparatorla çok, Alman imparatoruyla çok ihtilafa düşmüşler. Hatta Alman imparatoru bazen Roma'yı işgal etmiş, papayı sindirmiş ama ondan sonra papa onu aforoz etmiş. Bu sefer imparator yapayalnız kalmış, çıplak ayakla Roma'ya gelmiş. Papayı kapıda beklemiş günlerce, papa aforozunu kaldırsın diye. Ondan sonra papadan özür dilemiş. Böylece papalar her zaman dünyevi krallara üstünlük göstermişler. Bir ara Fransa kralı papa ile iddialaşmış. Bir papa da kendisi tayin etmiş Avignon şehrinde. İki tane papa olmuş. Bir tane Roma'da, bir tane Avignon'da. Şimdi o Avignon'dakilerin antipapa diyorlar, sahte papa. Yani Katolik Kilisesi onu kabul etmiyor. Böyle enteresan hadiseler var. Papalar
seçimleriyle de, söyledikleriyle tabii, de, dünya siyasetindeki duruşlarıyla da aslında sadece bir dini, bir ruhani lider değil, onun çok ötesinde bir siyasi gücün de tabii temsilcisi aynı
öyle
zamanda.
Dedim, siyasi güç hem doktriner güce sahiptir. Katolikler nasıl inanacaklar? Onu Vatikan tespit eder. Ne günahtır ne değildir. Onu Vatikan,
değişir mi?
Değişir tabii. Mesela size bir misal vereyim. Aktüel bir misal. Şimdi Hristiyan inancına göre vaftiz olan ve İsa Aleyhisselam, İsa Mesih'e inananlar ne kadar günah işlerse işlesin cennete gider. Günahları kadar Araf'ta kalırlar. Temizlenirler.
Burada bir hani cehennem gibi bir
azap görürler ama cehennem değildir. Araf ikisinin arasında demek. Ve sonra cennete giderler. İsa Mesih'e inanmayanlar ve vaftiz olmadan ölenler ise cehenneme giderler. Bu Hristiyan inancının esasıdır. Peki vaftiz olmadan önce ölen çocuklar ne olacak? Bunlar da Araf'ta kalırlar. Hristiyan inancı böyle. Bunlar da Araf'ta kalır. Yani cennete gitmez ama cehenneme de gitmez. Araf'ta kalırlar. Hep Araf'ta kalırlar. Ayrı bir Arafları vardır bunların. Şimdi mesela iki önceki papa savaştan, ikinci savaştan sonra Vatikan'ın Yahudi aleyhdarı havasını silmek uğruna ve Müslümanlara şirin görünmek uğruna bir doktrin değişikliği yaptı. Ve dedi ki putlara tapınmayan, yani Yahudi ve Hristiyanlar da Araf'ta kalırlar, cehenneme gitmezler dedi. Dolayısıyla cehennem putperestlerin ve ateistlerin yeri oldu.
Böyle bir yani Müslümanlar dedi ve Yahudiler de cehenneme gitmez. Onların yani şu yeni doktrine göre.
Evet.
Araf'ta kalırlar.
Araf'ta kalırlar.
Ama onun dışında bir Hristiyan ne kadar günahkar olursa olsun, evet, cezası bitene kadar Araf'ta kalır, sonra cennete geçer.
Evet. Şimdi bu son papa Benediktus ise bu Araf'ta kalan çocukların da cennete gideceğini, vaftiz olmadan ölen, mesela bir adamın çocuğu oluyor. Çocuğu daha vaftiz ettirmeden ölüyor çocuk, hastalıktan veya bir sebepten. Ya Hristiyan, aslında Hristiyan dünyasında doğmuş büyümüş, vaftiz olmadan ölmüş. Hristiyan anne babanın çocuğu. Bunlar ne olacaklar? İşte bunların durumunu görüştü papa ve bunların da cennete gideceğine karar verildi.
Görüştü derken?
Curia Romana vardır. Papalık divanı. Papalık divanında bu işte vazifeli kardinaller vardır.
Daha bir komisyon gibi.
Komisyon, ilahiyatçılar vardır. Burada bunlar görüşüldü, konuşuldu. Metinlere bağlandı. Bununla alakalı bir metin bulabilir miyiz? İşte Markus'u şöyle tefsir edebiliriz. Paulus'un şöyle bir mektubu vardı diyerek ortaya yeni bir doktrin çıktı. Ve bu doktrinde vaftiz olmadan ölen çocukların da purgatuarda, yani Araf'ta kalmayıp cennete gideceğine hüküm çıktı. Yani papa zaman zaman, mesela çok enteresan bir misal, 150 yıl öncesine ait bir misal. O zamanki papa, şimdi Hristiyanların karemi vardır, perhiz günleri vardır. Paskalya'dan önceki günlerde 40 gün Hristiyanlar perhiz yapar. Bu perhiz Hristiyan Müslümanlıktaki orucun karşılığıdır. Rivayete göre onlara da 30 gün oruç farz kılınmış. Fakat bu bunlara zor geldiği için bu orucun şeklini değiştirmişler. Yeme içmeme değil de et yememe, sütlü hayvani mamuller yememe şeklinde bunu anlamışlar. Ve 40 güne çıkarmışlar bunun karşılığında 40 gün. Perhizleri vardır ve bu perhize Ortodokslarda, Katoliklerde, Hristiyanlar mutlaka bu perhize riayet eder. Peki et ve hayvani mamuller yenmeyecek. Balık da bir hayvan. 1853-54 yıllarında o zamanki papa bu meseleyi gündeme getirdi. Tabii balıkçılığın o zaman çok geniş ve güçlü bir gelir kaynağı olduğunu da düşünürseniz, bilhassa balıkçı devletlerin, İtalya'nın ve diğer devletlerin de baskısıyla papa balığın istisna edilmesine karar verdi. Yani balık yenebilir, balık et sayılmaz.
Hayvan sayılmaz.
Hayvan sayılmaz. Yani o hayvan et. Fakat evet, buna benzer tabii İslamiyet'te de vardır. Mesela bir kimse et yemeyeceğim diye yemin etse, koyun eti yese yemini bozulur. Sığır eti yese yemini bozulur. Ama balık eti yese yemini bozulmaz. Çünkü yeminde örfe bakılır. Örfen insanlar balığı et saymazlar.
Et derken ne kastettiğine bakılır evet, yani.
Bakar. Onun için böyle bir şey var. Yani papanın burada güçlü bir doktrinin kuruculuğu vardır. Bunu da ihmal etmemek lazım. Bu bakımdan yani Hristiyanlığı devamlı dinç tutmaya yardımcı oluyor. Ama bazı konularda tabii papa çok muhafazakar davranabiliyor. Şimdiki papa öyleydi. Bu işte kürtaj, işte homoseksüel evlilikler gibi hususlar, ki bunlar çok marjinal, doğum kontrolü gibi bir meselede bile klasik kilisenin görüşünden, papazların, kadınların papaz olması gibi klasik kilise görüşlerinden taviz vermedi. Böyle bir salahiyeti de vardır papanın, güçlü bir kimsedir. Yani sadece siyasi bakımdan değil, aynı zamanda doktriner bakımdan da, Hristiyan doktrini bakımından da çok güçlü bir yeri vardır. Patriğin sahip olmadığı, mesela Fener Patriğin sahip olmadığı bir güçtür bu.
Şimdi tabii seçilme biçimi de aslında bu gücün işaretlerini veriyor. Yaşama biçimi de bu gücün işaretlerini veriyor. Bir şeyi düşünün, bir konuşma yapması için insanlar günlerce bazen bahçede bekliyorlar. Çıkmasını, selam vermesini, el sallamasını. Tabii ki kendi inanışları açısından bu gücün, bu seremoninin mutlaka çok kıymetli tarafları vardır ama biz biraz da bu gücün görünen tarafının arkasına bakalım istiyoruz. Neden? Çünkü son istifada, ki bu istifa da çok istisnai bir durum, nedenlerini konuşacağız. Bu istisnada da aslında bu arkadaki gücün etkili olduğu ifade ediliyor.
Evet, doğrudur. Şimdi Hristiyan topluluğunun yerde bir kilise. Bu kilisenin başında da bir papaz vardır. Papaz, Hristiyan topluluğunun bulunduğu mıntıkanın başındaki piskoposa bağlıdır. Papa, Hristiyan dünyasını aynı bizdeki vilayetler gibi veya eyaletler gibi böler. Bunların her birinin başına bir vekil tayin eder. Buna piskopos adı verilir. Episkopos aslı adı verilir. Bu da her kilisenin papazını tayin eder. Böylece cemaat doğrudan papaya bağlıdır. Bu piskoposlar la teşbih ve la temsil, bizdeki müftiye benzer. Papazlar da bizdeki imama benzer. Müslümanlıktaki bütün mabet görevlilerinin, Hristiyanlıkta da karşılığı vardır. Müezzinin karşılığı vardır. hafızın karşılığı vardır.
Bunlar yapılanma olduğu için değil mi? Sosyal yapılanmalar zaten, aynı zamanda da.
Zaten eklesya kilisenin aslıdır. Kilise, eklesya Yunanca cami demektir. Toplanılan yer demektir. Eklesya.
Yani kalabalığın toplandığı,
evet,
yer.
Toplandığı yer demektir. Havra'da İbranice'de toplanılan yer manasına gelir. Yani havra, kilise ve cami aynı manaya geliyor. Üçü biri Yunancadır, biri İbranicedir, birisi Arapçadır. Şimdi bu piskoposlar güçlü ruhani liderlerdir bulundukları şehirlerde. Eğer orası birkaç tane piskopos bulunur bir devlette, bunlar Hristiyan cemaatin liderleridir. Papa bunlar içinden bazılarını kardinal olarak tayin eder. 60 yaşını geçmiş olanları kardinal tayin edilir. Kardinal piskopos rütbesinde fakat bir takım idari vazifeleri olan, Vatikan'da idari vazifeleri olan insan demektir. Mesela bu şimdiki papa Münih piskoposu ve aynı zamanda kardinaldi. Her piskopos kardinal olmaz ama her kardinal mutlaka piskopostur. Bu kardinallerin sayısı değişir. Şu anda 117 tane var. Sayısı değişti. Bundan önce 106 taneydi. Azalabilir, artabilir. Evet, evet. Piskopos çok olur. Piskopos sayı yüzlerce, binlercedir. Ama mesela İngiltere'de 12 tane piskopos vardır. İki tanesi baştır. York ve Canterbury. Diğerleri piskopostur. Mesela Kıbrıs piskoposluktur. Bir tane piskopos var orada. Bu kardinaller kendi işlerinden papayı seçerler. Bunlar papanın senatosunu teşkil eder. Yani Vatikan senatosunu teşkil eder. Bunların içinden bir grupta Vatikan'ı idare eder. Komisyonlar vardır. Doktrin komisyonu vardır. Mahkemelere bakan, aforozlara bakan, dini hizmetlere bakan.
Devlet görevlisi aslında,
evet,
değil mi bir yandan?
Her biri bir devlet görevlisi. Evet. Vatikan'ın memurlarıdır. Bir tanesi de başbakandır.
Kısacık bir aradan sonra tekrar döneceğiz. Çünkü dediğim gibi seçimle ilgili aslında o seçim süreci, onun takibi, yayınlanması, paylaşılması bile aslında bir seremoni. Ve hep arkada aradığımız güçlerin de işaretleri belki de. Kısa bir aradan sonra buradayız.
Kayan yazılı ve programlı elektronik tabelalar Premco'dan.
Şimdi reklamlar.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Papaların nasıl seçildiğini konuşuyoruz. Aslında seçimin hemen sonrasında da zor bir göreve talip olduklarını belki konuşacağız. Hatta iki defa da olmak üzere tarihte ben bu işi yapamayacağım, devam ettiremeyeceğim diyenler de var. Tam tersi aslında böyle bir güce sahip olanların devamı için belki çalışması gerekirken böyle bir sıra dışı örnekte yaşandı. Nasıl seçilir papa?
Evet. Papaların seçimi dünyanın en enteresan idareci seçimlerinden bir tanesidir. Bir kere papa babadan oğla gelmez. Zaten Katoliklerde papazlar evlenemezler ve dolayısıyla çocukları olmaz. Tarihte evlenip çoluk çocuk sahibi olduktan sonra kiliseye intisap etmiş, bundan dolayı çoluk çocuğu olan papalar vardır. Az olmakla beraber. Papa olduktan sonra aşk hayatını devam ettiren ve gayrimeşru çocuklar sahibi olan Borgia gibi, Alessandro Borgia gibi papalar vardır. Yani böyle tarihte pek de ahlaki bakımdan mazbut olmayan papalar vardır. Burası da enteresandır.
Bu zorunluluk nereden geliyor, evet, aslında?
Hazreti İsa'nın evlenmemiş olması, Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekillerinin evlenmemesi ne karar verilmiş. Bu dini bir vecibe değildi. Yani İncil'de böyle bir şey yok. Yani Hazreti İsa evlenmemiş ama evlenmediği de kat'i değil. Fakat daha sonra Hristiyan konsillerinde 6. 7. asırlarda artık papazların evlenmemesi kararlaştırıldı. Doğu kiliseleri buna karşı çıktılar. Batı kiliseleri uydular. Zaten Katoliklikle Ortodoks'un ayrılma sebeplerinden bir tanesi de budur. Ortodokslarda papazlar evlenebilirler.
Hı hı. Halbuki her din aile hayatını ve o mazbut yaşamı tavsiye eder diye düşünüyorum.
Ama papazlar ümmetin babasıdır, cemaatin babasıdır. Kimle evlensin? Onlara babalık edecektir. Aile hayatını meşakkatleri uğraşmasınlar. Bir de İncil aile hayatını, daha doğrusu seksüel hayatı kınar, kötüler. Bunların insan için def edilmesi gereken, yani başa geldiği için çekilmesi gereken dürtüler olduğunu söyler. Dolayısıyla papazlar gibi cemiyetin yüksek sınıflarının böyle zaaflarının olmaması beklenir. Böyle bir doktrin yapısı kurmuşlardır papazların evlenmemesi hakkında. Ama tabii tarihte çok perhizkar, mazbut, ahlaklı ve en azından dinine bağlı din adamları olduğu gibi dini inancı bile sorgulanabilecek, ahlaki hayatı ise felaket olan din adamları, psikoposlar, hatta papalar gelmiş geçmiştir. Çok enteresan papalar vardır tarihte. Yani ahlaksızlıklarıyla dillere destan olan, hırsızlığıyla dillere destan olan, zalimliğiyle dillere... Kadın papa bile vardır.
Kadın.
Kadın bir papa vardır. İngiliz asıllı. Papa Joan bundan 1000 yıl önce seçilmiş. Daha sonra kardinallerden birisinden hamile kaldığı için... abi attan düştüğü için kadın olduğu anlaşılmış bir papa.
Tabii kadınlığını gizleyerek.
Gizleyerek yani tabii. Tıraşlı zaten. O yani genç bir papa. O zaman genç olabiliyor. Bu düzen daha teşekkül etmemiş. Tabii Katolik Kilisesi böyle bir papanın olmadığını söylüyor. Antipapalardan kabul ediyor ama papalık listeleri zaten çok sonra, 1000 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Yani sonradan düzülmüştür papaların kim oldukları. Yani şimdi mesela Hristiyanlık diyor ki Katoliklik, biz Petrus'tan beri varız. Yani böyle olduğu 1000 yıl öncesine doğru ahkam kesiliyor. Şu onun yerine geçti, şu onun yerine geçti, şu onun yerine geçti. Böyle bir şey olmayabilir. Yani papa hiç papa diye birisi olmuyor.
Bir tür soy ağacı oluşturuyorlar.
Roma piskoposu var elbette ama yani papa şeklinde olması çok sonradan, papalık İstanbul'dan müstakil olduktan sonra dizayn edilmiş bir sistemdir. Yoksa ondan önce Roma piskoposlarıdır ve çoğunun ismi de bilinemiyor. Bundan dolayı böyle bir ihtilaf da var. Hatta rivayete göre Katolik Kilisesi bunu yasaklıyor ama papa seçildikten sonra erkek olup olmadığını en yaşlı kardinal muayene ediyor. Erkek mi değil mi? Yani kadın mı? Çünkü tarihte bir kere kadın papa olduğu için bir seremoni olmuş.
Evet, böyle bir durum olmuş ki aslına bakarsanız. Evet.
Papa seçimle başa gelir. Dediğim gibi kim seçer? Kardinaller seçer. Kendi aralarından birini seçerler. Kardinaller 60 yaşından büyük kimselerdir. 80'i geçmiş olanlar yalnız bu seçime katılamazlar. Çünkü 60 ile 80 arası kardinaller ancak seçime katılabilirler. Bunlar Sistine Şapeli'nde toplanırlar. Sistine Şapeli Roma'da papalık merkezi olan San Pietro Kilisesi'nin yanında bir şapeldir. Şapel küçük kilise demektir. Bunu binalardaki mescitlere benzetebilirsiniz. İnsanların dua edebileceği yerlerde. Burada büyük ayinler düzenlenmez.
Buralar aynı zamanda büyük isimlerle anılan, tabii, onların mezarlarının
tabii,
olduğu
yerler. Aynı zamanda
yerler,
şapellerde, kapella. Bunlar da zaten o kim yaptırdıysa onu. Her sarayda bir şapel vardır. Zenginlerin şatolarında şapeller vardır. Yani günlük duaların yapılması için. Orada o şapeli yaptıranların da mezarları yer altında, mezarları bulunur. Şapelin böyle bir hususiyeti var. Sistine Şapeli'nin hususiyeti aynı zamanda tavanlarında fevkalade sanatlı fresklerin olmasıdır. Bu freskleri meşhur mimar ve ressam Michelangelo yapmıştır. Michelangelo yani Melek Mikail aslında heykeltıraştır. Kendisinden bu resimleri yapması istenmiş ve çok beğenilmiştir. Ve çok meşhur olmuştur bu resimler. Sistine Şapeli'nin tavanındaki freskler. Çok da konuşuluyor. İşte ziyaretlerden rahatsız oluyor gibi, olunuyor gibi problemler var. Burada toplanır bu kardinaller. Kapılar kapatılır, telefonlar alınır. Üzerlerinde hiçbir şey bulunmaz. Dışarıyla irtibatları yoktur. Dışarıdan yemekleri verilir.
Bu ritüel hep böyle.
Evet, tarih boyunca evet, böyle. Yüzlerce yıldır böyle. Ve burada meseleyi görüşürler. Ortaya birkaç namzet atarlar.
Kendileri mi? Kendileri aday atarlar. Olurlar yoksa...
Kendileri de aday olabilir ama nadirdir. Bir başkası tarafından gösterilir.
Kulis aday.
Evet.
Yani.
Bazen hiç aday olmayan kimseye de rey çıkar kardinaller arasında. Bundan sonra bu reylerin ekseriyeti alan, ya fazlasının reyini alan kimse papa seçilir. Bazen bu papa seçimleri çok kolay olur. Çünkü önceki papa halefini az çok belirlemiştir. Kardinallerin içinde karizmasıyla öne çıkan bir namzet vardır. Umumiyette bu bir İtalyandır. Milano piskoposudur mesela veya başbakandır. O papa seçilir. Ama tarihte nadiren de olsa çekişmeli papa seçimleri yaşanmış. Buna da şöyle tedbir getirmişler. Papa seçilen oylar ocakta yakılır. Muhafaza edilmez. Siyah dumanla beraber yakılır. Dışarıdakiler seçilemedi derler. Her celsede. Seçilirse beyaz dumanla yakılır. Dışarıdakiler anlarlar ki papa seçildi. Bu uzun seçimden sonra, papanın seçilmesinden sonra kardinallerin en yaşlısı papaya biat eder. Papayı papa olduğunu söyler. O da bunu kabul eder usulen. Papa elbisesini giymek üzere hazırlanır. O arada baş kardinal, yani kardinallerin en kıdemlisi, baş değil de en kıdemlisi, Vatikan'ın meşhur balkonuna çıkarak "Habenum papam" diye bağırır. "Bir papamız var artık" diye bağırır. Ve orada bekleyen yüzlerce binlerce kişi coşkulu tezahüratlar gösterir. Daha sonra papa, kimseye söylenmez tabii, papa çıkarak her ve papanın kim olduğu o anda belli olur. Hı-hı. Yani dışarısı için o anda belli olur. Bu seçim enteresan bir seçimdir. Tarihte dediğim gibi çekişmeli seçimler olmuştur. Bu papa değil ama bundan önceki papanın seçimi böyleydi. Çok uzun sürdü papa seçimi, ben onu hatırlıyorum. O zaman bir takım dedikodular vardı. Jean Paul, Johannes Paulus, ikinci Johannes Paulus'un seçiminden önceki seçim uzun sürdü. Birinci Johannes Paulus seçildi. Dediler ki ve birkaç ay sonra, 6-7 ay sonra papa yemek yerken zehirlendi. Vatikan'ın, İtalya'nın zehirleri meşhurdur, zehirlenmesi meşhurdur. Herkes olur böyle şeyler dedi ama papa genç ve hastalıksız bir adamdı. Ondan sonra yeniden papa seçimleri yapıldı. Zorlu bir seçimden sonra Polonyalı bir papa ilk defa, uzun yıllardan beri bir yabancı ve tarihte ilk defa bir Polonyalı papa seçildi 1979'da. O papayı bizim dinleyicilerimiz Mehmet Ali Ağca'nın vurduğu papa olarak bilirler. Ama aynı zamanda tarihin en mühim papalarındandır. Yüzyılın, 20. yüzyılın en büyük adamlarındandır. Uzun süre, 26 senelik papalık müddetince komünizmin yıkılmasında en mühim rolü oynamıştır. Ronald Reagan, Margaret Thatcher ve Papa üçü bir araya gelerek Polonya vasıtasıyla komünizmin yıkılmasını, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını sağlamışlardır.
Bu da Vatikan'ın ya da papalığın siyasi tarafı. Evet. Bu komünizmin papalı yıkılmasıyla tabii Hristiyanlık açısından tabii, bir fayda gördüğü
tabii,
için.
Tabii elbette. Bir dinsizliğe karşı bir mücadele olarak gördü ve Polonya'da Solidarność'u, yani Lech Walesa'yı destekledi papalığın bütün imkanlarıyla. Ve o zaman Polonyalı papayı niçin seçtikleri, daha doğrusu Polonyalı papanın niçin seçtirildiğini Amerikan lobisi tarafından ve bu papanın neden uzun süre seçilemediğini, zor seçildiğini de sonradan anlamış olduk.
Peki şimdi bütün bunlara
bundan dolayı da Rusya papayı öldürmek istedi, bunu engellemek istedi. Papanın bu yardımını engellemek için
Mehmet Ali Ağca,
evet, Bulgar gizli servisi vasıtasıyla Mehmet Ali Ağca'ya bir suikast tertipletti. Papayı öldürmek istedi.
Şimdi adım adım gidelim. Tabii siz bu geçmişi de çok yakinen bildiğiniz için belki siz daha rahat anlıyorsunuz ve anlatıyorsunuz ama bizim jenerasyonumuz için gördüğümüz, bildiğimiz, adını duyduğumuz tek papaydı. Evet. Şimdi yeni bir isim var. İşte onun belki seremonisini biraz gördük, televizyondan takip ettik. Çok uzun süre bir makamda kalmak, o makamın güçlerini kullanmak, üstelik bazı güçler tarafından seçilmiş olmak ve dünya siyasetinde sebebi ne olursa olsun söz sahibi olmak.
Evet, mesela önceki papa için şunlar söylendi. Masonlar ve Yahudi yanlıları kiliseyi bir düşman olarak görmektedirler. Kilise bunun en büyük, yani Katolik Kilisesi'nin en büyük düşmanı öncelikle Masonluk ve Siyonizm'dir, yani Yahudiliktir.
Ama bu anlamda Amerika'nın desteklediği, evet, düşünülürse Amerika'yı kuran
işte öyle ama
güçler açısından bir dengesizlik yok mu?
İşte bu papa zamanında ve önceki, ondan önce Amerika'nın papa seçimlerine müdahale ettiği, bunun için bayağı uğraştığı söylendi dedikodu. Tabi bunu ispatlamaya kadir değiliz ama çok yaygın bir dedikodudur bu hadise. Hatta bir takım Mason kardinallerin olduğu isim isim vaktiyle 1979'da söylendi. Johannes Paulus, yani ikinci Jean Paul, biz Fransızca söylüyoruz. Yanlış, halbuki Giovanni Paolo İtalyancası Johannes Paulus.
Hemen bir isim değişikliğine gidiyorlar
tabii,
değil mi?
Değiştirirler. Karol Wojtyla'ydı adı, değiştirdi. Johannes Paulus adını aldı. İsim, mukaddes bir isim, tarihi bir isim aldı. Bu adettir zaten. Şimdi o zaman Amerika'nın Polonyalı papayı desteklediği, bundan dolayı desteklediği ortaya çıktı. Papalar da ister istemez bu güçle ittifak yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu biraz menfaat işidir. Vatikan dünyanın en eski diplomasilerinden birisidir. Dünya politikasında menfaatini gözetmektedir. Menfaat neredeyse o tarafa beraber hareket etmek mecburiyetindedir.
Bir de ekonomik tarafı var işin. Ekonomik bir güç.
Evet. Papalık çok güçlüdür. 650 milyar dolar cirosu vardır. Bankaları vardır, fabrikaları vardır, iştirakları vardır, şirketleri vardır. Kasası güçlüdür, zengindir. Opus Dei adında bir kuruluş doğrudan papalık namına bütün dünyada iş yapabilir organizasyonlar. Mesela darbeler yapabilir, isyanlar çıkarabilir.
İş yapabilir deyince hep ekonomik diye düşünüyorsan. Siyasi işler.
Panama'da isyan çıkar dersiniz. Parayı verirsiniz. Opus Dei. Opus Dei Tanrı'nın işi demek. Dei Tanrı. Opus da iş. Opus Dei Tanrı'nın işi. Hatta bundan dolayı Katolik Kilisesi çok büyük şaibe altında kaldı. Ve bunun üzerine sınır dışı etti Opus Dei'yi. İspanya'ya gitti. Başında kardinal vardı. Onu da bir sivile çevirdiler ama yine papalıkla bağı olduğu kuvvetle muhtemel.
Şimdi tabii bir taraftan da Hristiyanlığa ait bazı yeni doktrinler oluşturulurken eskilerin kaynaklarını da koruyan güç aynı zamanda. Evet. Bir takım belgelerin tek giriş çıkış adresi.
Doğru. Muazzam bir kütüphanesi ve arşivi vardır. Dünya tarihi ve bilhassa Osmanlı tarihi bakımından çok mühimdir. Kısmen araştırmacılara açıktır. Muhafazakar bir yapıdır, muhafazakar bir müessesedir. Önceki papa egzantrik bir adamdı. Daha dışa dönüktü, daha moderndi. Şimdiki papa Benediktus ise çok muhafazakar bir papaydı. Alman asıllıydı. Asıllı papa çok azdır. 1000 yıl önce, 1415'te bir Alman papadan bahsediliyor. Çok uzun bir zamandır. Muhafazakardı. Öyle ki gelir gelmez mesela Orta Çağ'a ait başlıkları ihdas etti. Kilisenin klasik doktrinini sürdüreceğini söyledi. Josef Aloys Ratzinger, hem de Bavyeralı. Bavyeralılar biraz gösterişi severler ve muhafazakardırlar. Bu çeşitli yorumlara sebep oldu Alman bir papanın gelişi. Önceki papanın sevdiği birisiydi. Hristiyan teolojisinde uzmandır kendisi. Bir profesördü Alman.
Yaşı itibariyle ne?
Çok yaşlıydı. 78 yaşındaydı. Bin yıldır bu kadar yaşlı bir papa başa geçmemiş. Neredeyse 300 yıldır. Gregorius 3. 1707'lerden bu yana 300 yıldır. Daha yaşlı bir papa gelmemiş. Çok yaşlıydı papanın seçilmesi. Orada da bir mana vardı. Bu kadar yaşlı bir papanın seçilmesi Vatikan'da bir değişimin habercisiydi. Papa o zaman yazdığı bir kitapta papaların istifa edebilmesini savunuyordu. Oradan işaret var ama insanlar bunu anlamadılar. Tarihte 1000 yıl önce bir papa, ben bu işi yapamam, 1015 yılında istifa etmiş Gregorius. Yani başka papa yoktur istifa eden. Hepsi vazifesi başında ölür. Önceki papa Johannes Paulus 2 sene bitkisel hayatta yaşadı.
Ama yine de?
Yine de vazifeden ayrılmadı. Konuşuldu fakat ayrılmadı. Bu papanın istifa etmesi Vatikan'da bir inkılap, bir devrim vasfı taşıyor.
Aslında böyle bir muhafazakar kalıptan böyle bir devrimin çıkması beklenir miydi?
Beklenmezdi fakat her şey kilisenin iyiliği için dedi. Çünkü eskiden insanlar bu kadar çok yaşamıyorlar. Daha çok yaşayan insan azdı. Fakat insanlar artık çok yaşıyorlar. Çok yaşadıkları zaman öyle veya böyle bazı melekelerini kaybediyorlar. Papalık eskisi gibi şatosunda otursun, emir versin, azametli bir insan değil. Papa seyahatler yapıyor. Düşünün son 2-3 papa hep seyahatler yaptı. Papanın daha güçlü, daha zinde olması lazım. Bu bir. İkincisi, Ratzinger'in de çok yakından bildiği ve istifasının arkasındaki gerçek sebep olan bir takım çekişmelerle de baş edebilmesi için genç olması icap ediyor. Bu papa kayda değer bir rahatsızlığı yoktu. Gözlerinin görmediği söyleniyor. Biraz hareketlerinde ağırlık var, ritim bozukluğu var. Fakat çok hasta değildi. Egzantrik bir adam, piyano çalar, okumaya meraklı, kedi sever, ketum, az konuşur, inatçı, fazla dostu yok. Fazla kimseye güvenmez. Ona öyle tembihlemişler muhtemelen.
Yahudi aleyhtarı. Kişiyi de böyle herhalde, evet. Biraz da değil mi? Geçmişten tabii, getirdiği tabii. Özellikler.
Yani Almanya'da büyümüş. Koyu Katolik bir ailenin çocuğu. Genç yaşta Hitler'in gençlik kulübüne girmiş mecburen o zaman. Sonra kiliseye intisap etmiş. İntisabını da çocukken Münih Piskoposu'nun kırmızı elbiselerine hayrandım diyerek aslında gösterişi olan merakını, bir de subaylarda böyle vardır. Subay olanlara sorduğunuz zaman neden subay oldunuz? İşte bir mahallemizde bir subay vardı, onun sırmaları, kılıcı falan beni etkiledi derler. Papanın da böyle bir papa seçilişi var. Tutulmuş, yükselmiş çünkü ilim sahibi bir adam. Yani Katolik teolojisini iyi bilen, Hristiyanlığı iyi bilen birisi. Üniversitede hocalık yapmış uzun yıllar. Piskoposluğu var Münih'te. Papa olacağını kimse tahmin etmedi. Hem yaşlı olduğu için hem Alman olduğu için. Ama papa seçildi. Üçüncü bir sürpriz ise istifası oldu papanın. Hı hı. Tarihte dediğim gibi çok az istifa var. Bu istifasını hastalık sebebiyle yaptığını söyledi. Fakat işin arkasında başka sebepler var.
Ne olabilir şimdi, bunlar? Siyasi çekişmeler mi?
Evet, siyasi çekişmeler var.
Dini çekişmeler mi?
Siyasi çekişmeler var. Şöyle ki bu papa gaflarıyla tanındı. Papalığı zamanında kilisede çocukların papazlar tarafından taciz edilmesi problemleriyle uğraştı. Bunun üzerine gitmemekle suçlandı. Vaka ailelerle görüştüğü, bu papazların işten atılması, bildirilmesi ilgili tedbirler aldı ama yine de kilise bu hadiseyi kendine karşı bir komplo olarak gördü. Bu papayı yıprattı. İkincisi, papa Müslümanlar aleyhindeki konuşmalarıyla tanındı. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'un Muhammed yenine getirmiştir kılıçla dinini yaymaktan başka sözünü Regensburg Üniversitesi'nde hocalık yaptığı üniversitedeki konferansta söyledi papa seçildikten bir sene sonra. Bu çok infiale sebebiyet verdi. Bundan sonra bunu telafi etmek için Türkiye'ye geldi. İlk seyahatini bir Müslüman ülkeye yaptı. Türkiye'de de soğuk karşılandı. Sultanahmet Camii'ne gitti. İkinci papadır. Camiye giden ilk defa ondan öncekiyle beraber ikinci papadır. Buna rağmen İslam dünyasında bir sempati toplayamadı. Yahudi aleyhtarlığı ve Almanlığı zaten Yahudiler tarafından da çok hüsnü kabul görmedi. Bundan dolayı papanın saltanatı çok silik geçti. Fakat bu arada papa, şimdi Vatikan Bankası çok zengin bir bankadır. Ve umumiyetle kara para aklamayla ünlüdür. Yani böyle bir şöhreti vardır. Bunu çok kötü manada görmeyin. Kara para rahmetli Turgut Özal da derdi. Memlekete giren para ama kayıt dışı para. Bununla ünlüdür. Toderini adında bir başbakan var. Bu başbakanla papa anlaşamadılar. Papa başbakanı vazifeden almak istedi yolsuzlukları sebebiyle. Bu başbakan çok hırslı bir adam. Vatikan'ı ele geçirmek isteyen bir adam. İtalyan. Fakat papa bundan mücadele etti ve bunu vazifeden almak istedi. Bu da papanın tehdit edebilecek bazı unsurlara vakıf olduğu için bunları Vatilix adıyla piyasaya sızdırdı ve papayı tehdit etti. Evet. Bunları ifşa ederim. Tabii papanın korkacak neyi var ama kilise çok zarar görür bundan. Papa bundan kilisenin iyiliği için zaten istifa etmesi bana hemen onu hatırlattı ve sonra zaten bu hadiseler. Yani bu yolsuzluğu önleyebilmek için papa tehdit edildi. Şimdi papa 28 Şubat'ta vazifeden ayrılacak. Bir müddet papalık makamı boş kalacak. Başbakan papalığı idare edecek ve Vatikan Bankası'nın başına muhtemelen güvendiği bir adamı tayin edecek. Kendisi papa olamasa bile güvendiği adam vasıtasıyla sonuçta Vatikan'ın parasına, kasasına hakim olan Vatikan politikalarını da yönlendirir. Papa bundan sonra bu zamanı Castel Gandolfo adında bir kale var Roma yakınlarında. Güzel bir yazlıktır. Papaların yazlık orada geçirecek. Sonra Vatikan'ın içinde Mater Ecclesia, kilisenin annesi adında bir kilise var. Manastır. Oraya çekilecek. Kardinal rütbesiyle, siyah cübbesi, kırmızı bir yeli siyah cübbesiyle dua ederek ve kitap okuyarak hayatını devam edecek. Ölüm bekleyecek.
Peki bir kehanetten bahsediliyor. Yeditepeli şehrin, Papa'nın ismasında gerçekleşecek bir kehanet. Yeditepeli şehirde taş üstünde kalmayacak.
Evet, bu ondan bir önceki papa oldu.
Peki.
Nostradamus'un kehaneti.
Kehaneti. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış kısmına girmiyorum ama bu kehanetlerde kastedilen Yeditepeli şehrin hemen İstanbul'a atfedilmesi ve bir deprem beklentisinin arkasından gelmesi İstanbulluları tedirgin de etti. Roma'da Yeditepeli. Niye Roma ile ilgili bir şeyler söylenmedi?
Şundan dolayı Nostradamus Katolik olduğu için ve o zaman da Yeditepeli olarak Roma herkesin gözünün önünde olduğu için Roma'yı kastettiği düşünülmüştür. Ve Papa, Roma'nın başında da Papa olduğu için Roma'nın devlet başkanıydı o zaman. Bu kehanet Roma'ya yorulmuştur. Yani İstanbul'da Yeditepeli'dir. Dünyada Yeditepeli çok şehir vardır. Yani bir listesini ben gördüm. 100'e yakın şehir var Yeditepeli. Lizbon'da Yeditepeli'dir. Ürdün'ün başşehri Amman'da Yeditepeli'dir. Bu bir kehanet netice itibariyle. Ama Hristiyanlar arasında bunu dile getirenler oldu. Hı hı. Yani Papa İstifasını kime verdi, Tanrı'ya mı diye düşünenler, latife edenler oldu. Tabii ki hükümdarlar istifa etmezler, feragat ederler tahttan. Papa da feragat etti aslında, istifa etmedi. Fakat feragatı bugün kim anlar bilemem. Bu kehanet de milleti bayağı korkuttu. Bilinmez, bu sondan bir önceki papa olmak itibariyle de bu bakımdan da gündeme damgasını vurdu.
Hı hı. Bundan sonraki süreçle ilgili hemen bir dakikacık.
Paskalya'ya kadar yeniden toplanıp papa seçilecek. Bu papanın kim olması tabii mühim. İşte Katoliklerin %42'si Latin Amerikalıdır. Acaba Latin Amerikalı bir papa mı olacak? Yoksa Hristiyanlığın hedef kitlesi Afrika'dır. Afrikalı bir papa mı olacak? Ganalı bir kardinale şans verenler var.
Bir ilk olabilir mi acaba?
Fakat papa seçiminde bunların hiçbirisi değil. Ya biraz da bu papa olsun. Ya bu adam çok iyi bir adamdır. Bu da papa olsun değil. Siyasi konjonktürün belirlediği kimsenin papa olması icap eder. Bilhassa bu ikinci harpten sonra böyle oldu. İkinci harpten sonra müttefiklerin istediği kimse papa oldu. Johannes Paulus öyleydi. Böyle olmayan bir papa aradan çıkarıldı. Bu papa istifaya zor. Yani muhtemelen global güçlerin istediği, dünyanın gidişine uygun bir kimsenin orada papa olması kuvvetle muhtemeldir. Ama bu papa olsa bile papalığın kapital politikası hiçbir zaman değişmez. Papa güçlü ve zengindir. Papa Yahudi dünyasına fevkalade hasım, Müslüman dünyasına da en basit ifadeyle soğuktur. Bu politikanın kolay kolay değişmesi mümkün değil.
Bakalım zaman ne gösterecek. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. İpek Yolu.